Ayrım 3. Telören İzak. Panait İstirahati. Sayfa 53. O andan itibaren İzak ancak çok uzak aralıklarla Binder'in dükkanında görülür oldu. Ayda bir ya da iki kez gelişi karşıdan, "Bana bir rakı verir misin? Ancak ahlak dersi vermeden," diye sormak için oluyordu. Binder İzak'ın ahlakını küçümsediğine kızarak ona genellikle aslan sütü vermiyordu. Yine de meyhaneci sefalet derecesini izleyebilmek için arada bir İzak'ın asla bedava kabul etmediği ne Binder'den ne de bir başkasından rakıyı vermeye yanışıyordu. Daima dirsekleri tezgaha dayalı onun en sevdiği konum, küçücük kuruşu verir ve para kasasının deliğinde kaybolmadan önce içkisine dokunmamaya özen gösterirdi. Günden güne daha zayıf, daha bitkin ve malların satılmasına karşın daha pejmürde, İzak açlıktan ve sefaletten ölüyor gibiydi. Yüzünde derin kırışıklıklara 25 yaşında bir ihtiyardı. Yağlı saçları gözlerinin üzerine ve yanaklarına sarkıyordu. Elleri ve ayakları pis ve çatlamıştı. Bakışları gitgide daha boş, nefesi soluk soluğaydı. Bazen Binder'in ona artık soru sormadığını fark ederek kendiliğinden konuşmaya başlıyordu sönük bir sesle. "Bana fazla acımamak gerekir. Böyle daha iyiyim, huzurluyum. Gerçek sefalet dışta olan değildir. Asıl için için yanan yürekteki sefalettir. Hem ebedi hayata erişebilmek için çok sefalet çekmek gerekir." Binder'in artık dükkanında görmeye katlandığı Yusuf araya giriyor ve onu destekliyordu. "Evet sevgili Herman, İzak kurtuldu. Yüreği artık acı çekmeyecek. Yoksa çok zor olacaktı. Her kurtuluştan sonra başka bir aşk ve başka bir acı. Böyle hayat mı olur? Ayrıca böyle bir durum Allah'ı tamamen unutturur. Bu da bir Yahudi'ye yasaktır. Gerçi İzak içiyor, bu kötüdür ama eğer Yehova ay yaşının ruhuna sahipse bu kötülüğü kolayca bağışlar ve ben İzak'ın ruhuna kefilim." Bu ateşli iddiaya satıcı irkiliyordu. "Ebedi hayata erişeceğim değil mi Yusuf?" "Evet sevgili İzak, erişeceksin. Böylece yoluna devam et. Allah kendisi için yaşayanları sever. İçki içseler bile. Bu küçücük bir günahtır." Binder ve sıklıkla da Sotir bu felsefeyi dinliyorlar, onu silkiyorlar ve bu oldu bittiği sineye çekiyorlardı. Ama günün birinde anlaşılması güç bir olayla herkes alt üst oldu. Lokantanın devamlı müşterilerinden biri dükkana girdi. Elindeki altın parayı Binder'e göstererek, "İşte garip bir şekilde kazandığım bir sterlin lirası," dedi. "Demin dostunuz şu satıcı Nubar sokağında beni durdurdu ve 'Buyurun bayım, bu sizin.' diyerek altını verdi ve hemen sırtını dönüp gitti. Beni hayretler içinde bırakarak, 'Sizin İzak böylesine sadakalar hem de ne isabetsiz dağıtacak kadar zengin mi? Parayı size bırakıyorum, belki ona iade edersin.' Zavallı adam, durumu iyi değil. Bana gelene kadar aynı numarayı kim bilir kaç kez yaptı. Şimdi anlıyorum niye bu denli sefalet içinde olduğunu," diye haykırdı Binder, şaşkın gözlerle altına bakarak. Öğlen vaktiydi, lokanta tıklım tıklımdı. Yusuf çıka geldi. "Lotriel, dinle Azoy, sersem herif," diye çıkıştı meyhaneci parayı göstererek. "Hey, ne oluyor? Daha kibarca konuşamaz mısın? Allah cezanı versin. Senin gibi bir salak daha kibar davranılmaya değmez. İza yaptıklarının sonucuna bak. Zavallı parasını gelene geçene dağıtıyor." "Azoy, çok iyi." "Nasıl çok iyi? Sersem artık yemiyor. Sırtına bir çul almıyor ve paraları sokağa saçıyor. Bunu ona sen mi öğretiyorsun?" "Ben insanlara hiçbir şey öğretmem. Ben haham değilim. Ama eğer İzak paraya önem vermiyorsa bu çok iyi. Bu Allah ile beraber olduğunu kanıtlar." "Sen de öyle yapıyor musun? Azoy olacak herif. Sen de paranı veriyor musun?" Yusuf sırtını döndü ve kapıya yönelerek yanıtladı. "Herman, ne yaptığımı verip vermediğimi bilmeye layık değilsin sen. Yalnız şunu bil ki iyi bir Yahudi asla kötü bir insan olamaz." İzak'ı bulmayı ve onu altın sterlini verdiği müşteriyle yüzleştirmeyi başardıkları günden itibaren satıcı, insana özgü alışkanlıklardan geriye kalanlarının tümüyle olan son bağlarını da kopardı. Aniden içmekten vazgeçti, konuşmadı ve kendisini sevmiş olanları tanımazlıktan geldi. Buna Yusuf da dahildi. Yüzleştirme kısa ve kesin oldu. İzak müşteriyi deli olarak niteledi ve onu ne görüp ne tanıdığını söyledi. Ancak o gün başka bir olay olmuştu. Zamanın dörtte üçünü işsiz geçiren Mutragan, Binder tarafından İzak'ı izleme ve olay anında onu yakalayıp şaşırtma ile görevlendirildi. Parayı vermek istediği anda elini tut ve ona bunun ne demek olduğunu sor diye emretti Binder. Orada bulunan Yusuf, bunu yapma Mondragon diye itiraz etti. Onu izleyebilirsin ama ona dokunma. Binder'in karısını tedavi etmekte olan ve yüzleştirme sırasında orada bulunan bir doktor, Yusuf haklı dedi. İzak bir çeşit uyurgezerlik hali içinde yaşamaktadır. Şiddetli bir ruhsal şok onu öldürebilir ya da delirtebilir. Onun had safhada kalp hastası olduğunu biliyorsunuz. Mondragon bütün öğleden sonra İzak'ın peşinde dolaştı ve sadece satış yaptığını gördü. Ancak akşama doğru beklenmedik bir sahneye tanık oldu. İzak, rahibeler sokağındaki bir mağazanın önünden geçtiği anda genç ve güzel bir hanım, tıknazca bir erkeğin eşliğinde mağazadan çıktı ve neredeyse satıcı ile burun buruna geldi. Her ikisi de ne yapacaklarını bilmeden afallamış, gerilediler. Sonra güzel kadın ve arkadaşı süratle kendilerini beklemekte olan arabaya atladılar. O zaman Mondragon, İzak'ın çok heyecanlı ve çekingen bir biçimde haykırdığını duydu. ''Rosa, ben hala firardayım.'' Araba dört nala fırladı. İzak yolun kenarına çöktü ve gece onu sırtlarında malları ve alnı dizlerine dayalı halde buldu. Mondragon sağduyu göstererek bekledi ve talihsiz adam yola koyulunca onu izlemeye devam etti. İsabetli oldu çünkü o akşam onun nerede oturduğunu keşfetti. İzak sarhoş bir adam gibi yalpalayarak yürüyordu. Şeker kamışı, hurma, Hindistan cevizi veya iğrenç pastalarla yüklü el arabalarını itmekte olan Araplarla dolu, kırıntılı sokaklarda kendine yol açıyor ve kaçınılmaz biçimde hurdalarına takılan tüm gelen geçenlerin küfür ve kabalıklarına maruz kalıyordu. Her şeye tepkisiz, hiç karşılık vermiyordu. Nihayet kalabalık bir Arap mahallesi olan Attarine sokağında bir avlu kapısının arkasında gözden kayboldu. Mondragon bir sıçrayışta ona ulaştı ve yakından izlemeye koyuldu. Yıkık, kötü kokan ve karanlığa gömülü bir kulübeden ibaret olan ev tek katlıydı ve üstünde bir de tavan arası vardı. Çatı altındaki o yer Yusuf'un odasıydı. Kırık dökük tahtalardan oluşan bu kocaman barakanın kapı aralıklarından insanlar tarafından anlaşılmamış ve kendi kaderlerinden yılmış bu ikilinin bulunduğu mekan görünüyordu. Bir cuma akşamıydı. Piyangocu zaten duasına başlamıştı. Burnu isli alevleri, ebedi hayatı vaat eden bazı kitapları aydınlattı, iki mumun üzerinde sallanıp duruyordu. İzak sessizce, selamsız, sabahsız bir robot gibi odaya girdi, mallarını kenara attı, mumlarını yaktı. Eline birkaç eşya aldı, onları uzunca evirdi, çevirdi, sonra kollarını aşağıya bırakarak bir köşede yığılı çulçaputun içine balıklama daldı ve orada hareketsiz kala kaldı. Yusuf İzak'a sadece dalgın bir nazar attı ve duasına devam etti. Kemancı ayak uçlarına basarak oradan ayrıldı ve 70 yaşındaki aşık bir çingenenin içtenliğiyle kendi kendine şöyle dedi. Ve bütün bunlar onun herkes gibi sevemediği için. Handak sokağında heyecan doruktaydı. Binder her an İzak'ın delireceğini bekliyordu. Karısı ağır hasta, gece gündüz ağlıyordu ama en acınacak durumda olan Soter'di. Ebevinine ne diyeceğimi bilemiyorum diye sızlanıyordu. Üç aydan beri İzak'tan hiçbir haber alamıyorlar ve oğullarının öldüğünü itiraf etmem için beni sıkıştırıyorlar. Onlara ölmekten de beter olduğunu nasıl söyleyebilirim? Öyle ki ben de ancak iki seferden birinde onlara gitmek durumunda kalıyorum. O zaman da beni öylesine yürek paralayıcı yalvarmalara boğuyorlar ki deliye dönüyorum. Kilerci başı birçok kez İzak'ı cömertlik saçmalığı sırasında yakalamak istediyse de İzak, bu izlenimleri olanaksız kıldı. Çünkü son zamanlarda Dacia'nın İskenderiye limanında demirlediği ayın 3 günü süresince o sistematik bir biçimde ortadan yok oluyordu. Mağlubu İzak'ı doğru yola sokması için Yusuf'u ikna etmeye çalıştılar. Yobaz alaylı bir biçimde bunu reddetti. İzak'ı doğru yola sokmak mı? Hangi doğru yola? Sizinkine mi? Ama önce sizin bir doğru yolunuz var mı? En azından domuz pirzolanızı hazmetme süresince geçerli olan bir doğru yol. Siz bu dünyada ebedi hayatı arzulamayı hak edecek kadar ne yeterince mutsuz olabiliyorsunuz ne de artık o hayatı düşleyemeyecek kadar mutlu. Çünkü aç iken ya da doymuş, kuşku sizi aynı derecede kemiriyor ve İzak'ı doğru yola siz sokmak istiyorsunuz. Ha ha ha. İzak için artık Yusuf'un kendisi de bir yabancı olduğu fark edilince ve tartışıp tartışmadıkları sorulduğunda hayır diye yanıtladı piyangocu. Ama onun artık bana ihtiyacı yok. Yoluna kendi ayaklarıyla devam ediyor. Heyhat, bu yol çok uzun olmalıydı çünkü ebedi hayata susamış bu zavallıya bacakları ihanet etmeye başlamıştı. İzak'ın Roman piyadesi meyhanesine gelmesinin artık tek bir amacı vardı, uyumak. Ne rakı, ne konuşma, ne açıklama. Tükenmiş, dudakları ateşli, gözleri yarı kapalı çıka geliyordu. Daima dükkanın boş ya da yarı yarıya boş olduğu zamanları seçerek ve tek kelime söylemeden doğruca büfenin siperindeki bir köşeye kendini atıyordu. Orada iskemlenin üstünde mermer masanın üzerinde kavuşturduğu kollarına alnını yavaşça dayıyor ve bir saat, iki saat, bazen üç hatta daha fazla kımıldamadan duruyordu. Artık kimse onu rahatsız etmeye veya onunla konuşmaya cesaret edemiyordu. Bazıları onu uyandırmamak için alçak sesle konuşacak kadar saygı ölçüsünü ileri götürüyordu. Uyandığında başını yere yaslarken olduğu kadar yavaş kaldırıyordu. Belini doğrultuyor ve neredeyse zarif bir biçimde ayağa kalkıyordu. Bacakları onu yeniden taşımaya başlıyordu. İzak geldiği gibi gidiyordu. Nereye gidiyordu? Her yere. Aynı sokaklara, aynı mahallelere, aynı müşterilere. Ancak malları nicelik ve çeşitlilik açısından günden güne azalıyordu. Satıcının gücü de birlikte. İzak gitgide daha az tel örüyordu. Artık istemediği bu dünyada yaptığı bağışların miktarı da aynı oranda eksiliyordu. Onu sıkça izleyen Motrogan, İzak'ın ısrarlı ve garip bağışlarının bir sterlin liradan bir talere, sonra da bir şiline ve nihayet bir kuruşa kadar düştüğünü gördü. İzak'ın aklının değişken biçimde parayı sunmak için seçtiği yabancılar her zaman parayı kapıp kaçma telaşında olan cinsten değillerdi. Bazen İzak'ın "Buyurun bu sizin için" basma kalıp cümlesiyle durdurduğu kişi "Beni ne sandınız? Ben dilenci değilim" diye kızıyordu. Tepeden tırnağa dilenci olan ama istemek yerine veren İzak kızmıyordu. Bir an için utanıyor, pis parmaklarının arasında tuttuğu paraya gözlerini dikiyor, bir şeyler mırıldanıyor ve yoluna devam ediyordu. Kendisini yok eden hüznün bu son evresine doğru satmak için sadece birkaç önemsiz eşya taşıyordu. Bir ızgara, bir fare kapanı, bir şişe muhafazası ve hareketsiz elleri onları hayali müşterilere sunuyordu. Üç öldürücü yıl böyle geçti. Sonra günün birinde İzak her zamanki gibi bindere geldi ve başını mermere yasladı. Haziran ayının boğucu bir öğleden sonrasıydı. Boş sokaktaki toz insanın gözlerini ve boğazını yakıyordu. Binder dükkanında tek başına gazetesini okuyordu. Talihsiz İzak'ın çıka gelmesine ve ortadan kaybolmasına o denli alışıktı ki onun önünden geçip dinlenme köşesine gitmesi pek dikkatini çekmedi. Lokantacı o sabah Dacia'nın geldiğini bildiğinden sabırsızlıkla Sotir'i beklemekteydi. Kilerci başı çıka geldi. Yüzü neredeyse sevinçli ve hemen "Sana iyi bir haberim var sevgili Herman" dedi. "İzak'ı yurduna geri götüreceğiz." "Nasıl yani?" "Şöyle, bizim talihsiz için komutanıma başvurdum. O da arkadaşı olan savunma bakanından zavallı firariye gayri resmi bir izin verilmesi yönünde dolaylı olarak affını sağladı ve işte onu götürmeye geldim." Sevinçten çılgına dönen Binder Soter'in boynuna sarıldı. Onu uzun uzun kollarında sıktı ve iki yanağından öptü. O anda Yusuf dükkanın kapısında beliriverdi ve iki dostun öpüştüğünü görünce onları soğukkanlılıkla seyre koyuldu. "Tamam Azoi, İzak'ı bugün yurduna geri gönderiyoruz" diye haykırdı Binder. "Yurduna geri gönderiyorsunuz. Bakalım isteyecek mi?" "İsteyecektir, emin ol," dedi meyhaneci içki doldururken. "Uyanır uyanmaz haberi ona vereceğiz." Binder Sotir ile kadeh tokuşturdu. Yusuf büfenin arkasına sokuluverdi. İzak'ın uyumakta olduğu masaya oturdu ve uzun uzun ona baktı. Ağzı geniş bir gülümseme ile aralandı. Onun başını tuttu ve kaldırdı. İzak'ın ağzının mermere değdiği yerde küçük kırmızı bir leke belirdi. Göz kapakları örtülmüş, sapsarı bir yüz, kan içinde dudaklar. Yusuf ellerinin arasında tutmakta olduğu başa doğru boynunu uzattı ve yavaşça mırıldandı. "Seni yurduna geri götürmek istiyorlar İzak. Ama karşı koyacaksın çünkü sen ebedi hayatı istedin ve onu kazandın." Kitabın sonu. 4 Ağustos 2012. Sayfa 67.